Ayrım 27. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 349. 6. Uyandığı zaman saatin kaç olduğunu kestiremiyordu. Uykusunu almıştı. Fakat ortalık yeni yeni ağrıyormuş gibi karanlıktı odasının içi. Uykusu açılırken dışarıda yağmurun sesini duydu. Dönüp bakınca yağmurun pencere camlarından oluk oluk süzüldüğünü gördü. Gökyüzü kapalıydı. Saatine baktı. 9:30-5 geçiyordu. Daha uzun yatakta kalamayacak kadar sevinçliydi. Kalkıp giyindi. Alt kata inince salonda oturma odasında, misafir odasında ne varsa yerinden alınıp ortaya yığıldığını, annesiyle Nura'nın köklü bir temizliğe giriştiklerini gördü. Gece Perihan'dan duyduğu için bu hazırlığın nedenini biliyordu. Tabii hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandı. Nuran selamını alırken, "Günaydın," dedi. "Uyandırdık mı seni?" "Yo, iyi uyumuşum." "Ne yapalım? Bugün öğleden sonra misafir gelecek de." "Kim?" "Semiha ile Perihan." "Semiha'yı ne zamandır tanırsın. Artık neredeyse bizim eve gire çıka akrabadan sayılır. İstersen öğleden sonra sen de evde kal. Böylelikle Perihan'ı biraz daha iyi tanımış olursun. Çok şeker kız. Her geçen gün daha da çok seviyorum. Tanısan herhalde sen de seversin." Önemsemez göründü. "Hava böyle giderse ister istemez evde kalacağım. Dışarı çıkıp da ne yaparım söylesene bana." Nuran güldü. "Söylemem. Benim istediğim senin evde kalman." Kahvaltıdan sonra hemen üst kattaki odasına çıktı. Annesiyle Nuran'a ayak bağı olmamak için öğleye kadar aşağıya inmedi. Semiha öğleyin emir erleriyle haber gönderdi. İzmir'den dayısı ile yengesi geldikleri için öğleden sonra gelemeyecekti. Perihan'ın gelişini Göztepe'deki evindeki gibi odasının penceresi önünde bekledi. Yağmur dinmek bilmiyor, poyrazla savrula savrula yağıyordu. Saat 3'te öne doğru eğerek tuttuğu açık mavi renk şemsiyesinin gerisinde yağmurdan korunarak Perihan'ın geldiğini gördü. Daha doğrusu gördüğü beyaz empermeablinin etekleriyle kahverengi botlarıydı Perihan'ın. Açık mavi renk şemsiye bitişik komşuların saçağı altında gözden kaybolduktan sonra kapılarının çalındığını, kardeşinin alt katta hemen kapıya koştuğunu, kol demirinin inişini, kardeşinin gürültülü bir sevinçle misafirini karşıladığını duydu. Gürültü büyüyerek sokak kapısından evin içine geçti. Misafir odasına doğru yol alarak yatıştı. Çok geçmeden merdivenleri soluk soluğa çıkan Nuran odasına geldi. Aşağıya inip inmeyeceğini sordu. "İneyim mi?" diye karşılık verdi kardeşine. Nuran, "İnersen iyi olur elbet," dedi. "Gecikme, bekliyorum," diyerek kapıyı çekip geri döndü. Misafir odasında Perihan'la el sıkışırken ikisi de kendilerini bile şaşırtan bir rahatlık içindeydiler. Aliye Hanım ile Nuran'ın gülümseyerek onlara bakışlarında onları birbirlerine yakıştırmanın, sonra da bu yakıştırmayı yerinde bulmanın verdiği hoşnutluk vardı. Orta masasının etrafında toplanıp bir saat kadar konken oynadılar. Perihan iskambillere ısınamamıştı hiçbir zaman. Konkeni bile doğru dürüst bilmiyordu. Nuran'ın nasıl oynayacağını anlatmasıyla oyuna katıldı. Nuran ile Nihat arasında oturuyordu masada. Solunda oturan Nuran arada bir eğiliyor, eline bakarak nasıl oynaması gerektiğini gösteriyor. Nihat ise onun işine yarayacak kağıtları yere atmakta gecikmiyordu. Böyle böyle oynadıkları 7 elin 3'ünü Perihan'a kazandırdılar. Saat 4:30'a doğru kağıtlar masadan kalktı. Çay hazırlığı başladı. Aliye Hanım mutfağa geçti. Çörekler, kurabiyeler hazırlanmıştı bir gün önceden. Nuran örtüsünü değiştirdi, çay takımlarını çıkarıp masayı kurdu. Mutfağa taşınmaya başladı. Odadan eli boş çıkıyor, az sonra çörek, kurabiye, kek, reçel, peynir tabaklarıyla geri dönüyordu. Perihan'ın yardım etmek istemesini her seferinde "Ne var, Allah'ını seversen yardım edecek, neredeyse bitti, ne varsa getirdim işte, zaten ne vardı ki?" diye geri çeviriyor fakat gene de "Dur bakayım unuttuğum bir şey var mı?" diyerek yeniden odadan çıkıyordu. Böyle her gidişinde gördüğü işe göre uzayıp kısalan gecikmelerle geri dönüyordu. Açık açık anlamış olmasalar bile odadakiler ana kızın kendilerini yalnız bırakmak gayretinde olduklarını seziyorlar, bu yalnız kalışlardan ellerinden geldiği kadar yararlanıyorlardı. Perihan'ın ilk gelişiydi evlerine. Kız kardeşinin daha odadan ilk dışarı çıkışında Nihat masanın Altından Perihan'ın elini bulup avucu içinde sıktı. İkincisinde kardeşi odadan çıkar çıkmaz sarılıp öptü Perihan'ı. "Yapma, rezil olacağız," dedi Perihan. Nihat evinde yıllardır süren bir bekleyişin sona erdiği duygusu içindeydi. Sordu. "Memnun musun?" Perihan 2-3 kez yinelediği kısa baş işaretleriyle karşılık verdi, ekledi. "Uslu otur." Memnun da elbet. İçe sinen bir havası vardı bu evin. Birbirine bağlı kardeşleri, anısız sevgiyle anılan bir babayı, duygulu, sağduyusu ile yaşayışını doğru olarak yorumlanmasını bilen bir anayı çatısı altında barındırdığı neresine baksa görülüyordu. O Türk evlerine özgü temizliğin, solunuma karışan kokusu sinmiş, kendi halinde yaşayan insanların, kendi halinde eşyaları ile döşedikleri her köşesinde kendinizi rahat duyabileceğiniz, rahat oturup rahat kalkabileceğiniz bir evdi. Nuran mutfağa her gidişinde adeta çırpınarak, "Ah ne tatlı kız, şu iş bir olsa," diyordu annesine. Sonra ekliyordu. "Şeker tabağı nerede?" "Aliye Hanım, al," diye şeker tabağını uzatıyordu önce. Sonra da "inşallah olur" demeyi unutmuyordu. Sonunda demlenen çayla birlikte Aliye Hanım da Nuran mutfaktan döndüler. Aliye Hanım içtenlikle gene de istediği gibi ağırlayamadığı kanısındaydı. Şimdiden gelini gözüyle bakmaya başladığı Perihan'ım. Kısa bir iki kelime ile açıkladı bu duygusunu. Nuran ise duygularını dizginleyemeyecek kadar mutluydu. İçinden geldiği gibi konuşuyordu bu yüzden. Bir ara, "İyi ki bu hafta İzmir'e gitmedin," dedi ağabeysine. Bu cümle sanki masanın üstünde bir şey dökülmüş gibi kaldı ortada. Perihan, Nihat'a, Aliye Hanım'a baktı elinde olmadan. Nihat kardeşine baktı. Açıklama bekliyorlardı. Aliye Hanım çabuk davrandı. Kendini alaya alır havasında bir gülümseme ile, "Yoksa kurabiyelerimi tadamayacaktın," diye şakaya bağladı kızının taşkınlığını. Ortaya dökülen şeyi de silip temizlemiş gibi oldu böylelikle. Nuran uzun uzun coşkunluğunu, gerilen sinirlerini yatıştırıncaya kadar güldü bu söze. Gene de tutamadı kendini. "Ayna yapayım," dedi ağabeysine. "O kadar çok seviyorum ki seni." Bu açık kalpliliğiyle de duygulandırdı odadakileri. Dışarıda hava karardı. Elektrikler yandı. Hala dinmiyordu yağmur. Şiddetlenen Poyraz, avuçlayıp avuçlayıp çarpar gibi, oturdukları odanın kuzeye bakan pencerelerinin kapalı pancurlarına savuruyordu yağmur tanelerini. Perihan geciktiğini söyleyerek kalkıp gitmek istedikçe, Nuran ile Aliye Hanım yağmurun dinmesini beklemesini öneriyorlar, o da ev sahiplerine alıştığı ölçüde uysallaşarak karşı koyacak gücü gösteremiyordu bu önerilere. Sonunda akşam yemeğini de beraber yediler. Yeniden konkene oturdular. Gece 11'e doğru bir ara yağmur duraklayınca Nuran ile Nihat birlikte evine götürüp bıraktılar Perihan'ı. Geri dönerlerken Nuran sabırsızdı. Daha yolda ağabeyine Perihan'ı nasıl bulduğunu sordu. Nihat Perihan'la bir gece önce verdikleri kararı açıp açmamakta henüz kararsızdı kardeşine. Sadece övücü karşılıklar verdi. Eve döndüklerinde Aliye Hanım da göstermesi gereken sabırsızlıkla karşıladı oğlunu. "Böyle bir gelinim olsa başka bir şey istemem," deyince Nihat, "inşallah olur," dedi. Nuran bu karşılığı bekliyordu. "Hadi öyleyse uzatma da karar ver, ben buradayken olsun bitsin bu iş." Nihat, "Verdim," diye fısıldadı. Nuran taşkın bir sevince tutuldu. "Araya gireyim mi, söyleyeyim mi Perihan'a?" Nihat kardeşiyle göz göze gelmemeye çalışarak arkasını döndü. "İstemez, ben kendim yoluna koyarım bu işi." Nuran dolandı, karşısına geçti. Bir süre aralarında bir şey var mıydı? Yoksa bu akşam biz mutfaktayken bir şeyler oldu mu gibilerden baktı ağabeysine. Durulmuştu. "Dediğin doğru," dedi. "Ne de olsa bir kız ömründe bir kez evlenir ya da bir kez sevip evlenmek ister. Sen söylersen duyguları daha karşılığını bulmuş olur." Aliye Hanım araya girdi. "Elbette. Senin araya girmek dediğin bizim gençliğimizdeydi. Hangi genç kız ister şimdi başkalarının işe karışmasını?" Nihat'a dönerek, "Hayırlısı neyse o olsun," diye tamamladı sözünü. Nuran, "Bu iş oldu," diye öyle sevinçliyim ki," dedi. "İçim rahat döneceğim İstanbul'a." 7. Nihat, Perihan'a verdiği sözü tam olarak tuttu sayılmazdı. Çünkü daha ilk günden söylemişti annesi ile Nuran'a evleneceklerini. İlk karşılaşmalarında Tuğrul ile Doktor Çetin'e söylemek için de can atıyordu. Fakat daha önce hesapta olmayan bir başkasına, ertesi sabah yazıhanesine gider gitmez Kenan'a söyledi. Gerçi sakın ağzından kimseye kaçırma diye uyardı ama Kenan duyduğunu kimseye söylemeyeceği konusunda söz vermedi karşılığında. Sadece bana söylediğiniz iyi oldu dedi. Nihat neden diye kuşkulanınca ona göre davranırım, benim bilmemden zarar gelmez size diye geçiştirdi. Fakat çocuğun aklından geçen son günlerde Nuri Bey'in rahat bırakmadığıydı Perihan öğretmeni. Elbette bu sarkıntılığın önüne almak düşerdi artık ona. Futbol takımından en güvendiği iki arkadaşına, Bahriyeli Muammer ile Hasan Sakarya'ya henüz gizliliğine değinerek açtı patronunun evleneceğini. Onlar Nuri Bey pirelenmesin diye Kenan'ın ortada görünmemesine uygun gördüler. Daha o gün ortaokulun bulunduğu sokağın başındaki kahveden Bahriyeli Muammer, "Abi biraz dışarı gelir misin? Sana söyleyeceğim var." diye kaldırdı Nuri Bey'i. Nuri Bey dışarı çıktıklarında Hasan Sakarya'nın da köşede kendilerini beklediğini gördü. Kabadayı, dişli çocuklar olarak namlıydılar ikisi de. Korktu ama renk vermemeye çalıştı. "Söyle." Muammer kestirmeden girişti. "Sen şu Perihan öğretmenin peşini bırak." Onurunu kurtarmaya çalıştı. "Sana ne?" "İşte o kadar diyorum ben sana." "Bana efelik mi yani?" "Sen nasıl anlarsan." Muammer'in konuşma yöntemi böyle aralık bırakmazdı karşısındakine. Hasan Sakarya ise daha ölçülü çocuktu. İstediklerini elde edeceklerini, Nuri Bey'in durumunu kurtarmak için bir çıkış kapısı aralamalarını beklediğini anladı. "Ağabey," dedi, "açık açık söyle, sen yüz buldun mu? Karşılık gördün mü Perihan öğretmenden?" Nuri Bey kısa bir an durakladıktan sonra mırıldandı. "Görmedim." "Öyleyse rahat bırak kızı." "İyi ama nedenini anlayalım da ona göre." Muammer'in tepesi atmıştı. "Yaptığın erkeklik mi senin yani?" Hasan Sakarya yatıştırdı arkadaşını. "Sen bana bırak sözü." Nuri Bey'e döndü yine. "Muammer'in dediği doğru. Yaptığın erkekliğe sığmaz. Öğrencilerinin diline düşürüyorsun öğretmeni. Bu bir. O kız kardeşlerimizi, yeğenlerimizi okutuyor bizim. Kasabada ayağının suçluğunu görmedik. Yani namusu onuru bize emanet. İkincisi de sözlü." Nuri Bey kızardı. "Kime?" "Orası seni beni ilgilendirmez. Sözlü. Kendine yakışan birine." "İşte o kadar. Sen biz ne diyorsak dinle, bozuşmayalım istiyorsan bir daha bu kahvede görünme. Bizden sana bu işi erkekçe açık açık söylemesi." Erkeklik sözüne sarıldı Nuri Bey. "Böyle konuşsanız ya birader, deseniz ya doğru dürüst diyeceğinizi. Siz erkekçe söylerseniz ben de erkekçe söz veririm elbet. Bu iş burada biter. Hadi öyleyse şimdi gelin içeriye, ayıp olmasın. Birer kahve mi için? Sonra kalkar gideriz başka kahveye." Böylelikle o günden sonra Nuri Bey yolundan silindi Perihan'ın. O hafta sonunda cumartesi günü Nuran İstanbul'a döndü. Perihan da uğurlamaya geldi Nuran'ı. Vapur kalkınca rıhtımda çiseleyen yağmur altında Nihat'la yan yana Nuran'a el salladılar. Vapur limandan çıkarken Özlem'le bir aydır beraber olmadıkları Göztepe'deki dairelerine koştular. O gün Perihan'daki değişikliği görüp anlamakta gecikmedi Nihat. Sevişirken okşayışlarına, öpüşlerine istekle karşılık verişi ilk kez değildi kızın. Fakat ilk kez olan bir şey varsa o da utanç kalkmıştı aralarında. Karısı olacağına inanmanın verdiği güvenle sokuluyordu kollarına. İsteklerinin sarsıntıları geçince o güne kadar sık sık olduğu gibi küçülmüş duymuyordu kendini. Bundan başka o gün ilk kez Göztepe'deki küçük dairelerini biraz da kendi evi saydığını görüyordu Perihan'ın. Odada evin başka köşelerinde gidip geldikçe yerleştiriyordu öteberiyi. İçki kadehlerini yıkamayı da o gün ilk kez kendi üstüne aldı. Nihat'a bırakmadı. Akşam alacakaranlıkta evden beraber çıktılar. Perihan istedi beraber çıkmalarını. Görünmekten de çekinmez olmuştu artık. Konakta faytona binmelerini istedi. Faytondan 26 Ağustos kapısı yakınlarında indiler. Ertesi gün buluşmak üzere ayrıldılar. Perihan yüzünde mutluluklar ışıyarak girdi eve. Ablasını her zamankinden daha candan kucaklayarak öptü. Aynur'u kollarının altından kavrayıp havada döndürdü. Bir süre nasıl seveceğini, koklayacağını bilemedi. Daha sonra arkasından odasına gelen ablası Cengiz'le evlenme işini düşündün mü diye sorunca hiç düşünmedim diye güldü. Odanın içinde vals yaparak döndü, ablasını bileğinden kavradı, yatağının kıyısına oturup ablasını da çekip yanına oturttu. Düşünemezdim şekerim dedi. Çünkü... Gülerek ne tepki göstereceğini gözlüyordu ablasının. İlhan umutsuz bir durgunluk içindeydi. Neresinden anlatmaya başlayayım ki bilmem ki. Çünkü aşığım. Düşünemeyeceğimi de daha önce söylemiştim sana. Aşık olduğum adam dar canlının biri. Ona kalsa bugünden evlenmiş olurduk. Yaza kadar, okullar kapanıncaya kadar beklemesi için güç razı ettim. Ablasına Nihat'ın kararlarını, Nuran ile arkadaşlıklarını, Aliye Hanım'ın olgunluğunu uzun uzun anlatmaya girişti. Bunları anlatmak, mutluluğundan şarkı söylemek gibi bir şeydi onun için. Canını sıkan bir şey varsa, karşı çıkmasa bile anlattıklarını, sevincini paylaşmaya yanaşmadan, hala durgunlukla dinlemesiydi ablasının. Fakat o gece, ablasına anlattıklarını, annesine uzun uzun yazarken bu sıkıntısını unuttu. 8. Mart'ın ikinci yarısı girdiğinde yağmurlar kesilmemişti. Şimdi de 11, 12, 14, 15 gün oldu, her gün yağıyor diye sayıyorlardı günleri. Hava her gün kapalıydı. Arada bir bulutlar yükselir gibi oluyor, yer yer aralanıyor, yağmur yer yer kesiliyordu. Fakat çok geçmeden eskisinden ağır bir karanlık çöküyordu kasabanın üstüne. Saatlerle sürecek bir yağmur boşanıyordu. Radyoda, gazetelerde her gün ilk sayfalarda duyulan görülen haberler yurdun dört bir yanındaki taşkınlarla ilgiliydi. O günlerde Adana bölgesinde bazı köyler su altında kaldı. Binlerce hayvan sellere kapılarak boğuldu. Ağaçlara, evlerin damlarına çıkan insanların kayıklarla dolaşılarak kurtarılmalarının fotoğrafları yer aldı gazetelerde. Sakarya Nehri taştı. Köprüyü su bastığından İstanbul-Ankara yolu iki gün kapalı kaldı. Ege'nin bütün suları kabardı. Bakırçay, Gediz, Menderesler'in hep taştıkları duyuldu. Kasabanın yağmurları da sel yataklarını taşırdılar o günlerde. Çamlıçay taştı. Eskiden olsa bu taşkınla Urla-İzmir yolu kapanırdı. Fakat bir yıl önce yeni yapılan köprünün ayakları yeteri kadar yüksek tutulduğu için bu taşkın zararsız atlatıldı. Sadece kasabayı bademler altından Seferihisar şosesine bağlayan yol üstündeki ahşap ovacık köprüsünü seller sürükleyip götürdü. Bademliler ile o yakada kalan dağ köylüleri seller yatışıncaya kadar Urla ile bağlantılarını Seferihisar şosesinden İzmir'i Urla şosesine çıkarak kurdular. Yağmurlar 16 gün sürekli yağdıktan sonra aralandı. 17. gün hava açtı. Akşama doğru kısa bir serpintiyle gün atlatıldı. Ertesi gün yükseklerden beyaz bulutlar aktı durdu. 19. gün sabahtan niyeti bozuktu havanın. Serpeledi. Fakat öğleden sonra açtı. Ondan sonra gelen günlerde hep açık kaldı. Taban yerlerde su tutan tarlalarda suların çekilmesi yerine göre bir hafta 10 gün sürdü. Tarlalara çamurdan girilmiyordu. Sellerin, taşkınların kasabaya getirdiği zarar başka bölgelere göre çok önemsizdi. Yelki köyünde bir buzağı, Çamlı köyünde bir sıpa boğulmuştu çayda. Mandalan Ovası'nda iki araba çamura saplanıp kalmıştı. Bir de mahkemenin su baskınlarından gidemediği keşifler arasında Behzat'ın keşfi de geriye kaldı. 27. ayrımın sonu, sayfa 359.